Ayrım 29.
Yolda bana neler anlattığı ve kaset çalarda Madonna'nın bir bakire gibi diye bağırdığı şarkıya nasıl katlandığım da meçhul. Eski bir apartmanın bakımsız merdivenlerinden 5. kata çıkarken ve buz gibi stüdyo evine girerken başka bir Tuna'yı bir buzlu cam arkasında aşırı hızlanmış bir filmle izler gibi orada olmadığımı hissediyordum. Evin içinde iyi programlanmış ve iyi işleyen bir robot gibi telaşla dolaşan adayı izlemeye başladığımda sakinleşmiştim. Önce elektrikli radyatörün düğmesine bastı. O anda kırmızı ışığı yanan şeffaf düğmeye takıldı gözlerim. Sonra hazır bekleyen kahve makinesinin düğmesine bastı. Geniş stüdyoya acilen yayılan mis gibi kahve kokusuyla birlikte kahve makinesinin ışığı yanan kırmızı düğmesine çevirdim bakışlarımı. Bu kez müzik setinin düğmesine bastı ve bir Mozart yayıldı içimize. Müzik setinin düğmesi de kırmızı ışıkla yandı. O ışıklı düğmeye de kilitlendim. Onun başka bir yerde olduğunu fark ettiğimde peşinden gittim. Banyodaki elektrikli şofbenini düğmesine basmış, o da kırmızı ışıkla yanıyordu şimdi. Ne çok kırmızı düğme var dedim. İnşallah sular kesik değildir, hidrofor bir hayal bu semtte dedi. Ada, bunu yapmak zorunda değiliz diye kolundan tutup kendime çektim. O zaman adanın ne kadar gergin olduğunu ayrımsadım ve çok şaşırdım. Elektrik çarpmış gibi bedenim titredi ondan bulaşan gerilimle. Hayır, bunu denemek zorundayız Tuna. Senin kendi yaşamını kurmana daha fazla engel olmak istemiyorum. Hırçın bir sesle birini öfkelenmiş gibi konuşuyordu. Öfkelendiği ben olabilir miydim? Yoksa Aras hala buralarda bir yerlerde dolaşıyor ve onu adadan başkası göremiyor muydu? Ama böyle olamaz ki diye isyan ettim. Başka türlüsünü başarabildik mi Tuna? Beni yeni yeni ısınmaya başlayan stüdyoya çekti. Kanepenin kenarına oturttu ve soyunmaya başladı. Tanrım, kendimi feci kötü hissediyordum. Hayatımda hiç genel eve gitmedim ve kiralık aşklara tamah etmedim. Ve şimdi sanki... Ada, güzelim dur Allah aşkına, yapma, üzme bizi. Beyaz dantel bir sütyen ve kilotla kalmıştı. Çok güzeldi. Ada, zorlayarak olmayacak, belki tek şey bu, sen biliyorsun. Lütfen yapma, acıtma kendini. Sütyeninin kopçasını açmaya çabalıyor ama bir türlü başaramıyor, iyice öfkeleniyordu. O sanki bir şeyden intikam alır gibi miydi? Sonra vazgeçti, aniden kolları yana düştü, kendini bıraktı, çok sinirliydi. Yaklaşıp sarıldım, buz gibi olmuştu. Kanepenin üzerindeki İskoç battaniyeye sardım onu. Üzülüp kucağıma sığdı, saçlarını koklayıp öptüm. Küçük bir çocuk gibi inledi. Tanrım, bu kadını ne çok seviyordum ben. Sen aklımı koru Tanrım. Hiç konuşmadan öylece oturduk. Mozart dinleyip kahve kokladık. Birden eğilip öptüm onu. Hiç katılmadan yalnızca eşlik etti. Dudakları sandığımdan lezzetliydi. Yavaş yavaş omuzlarını okşamaya, kulaklarını ensesini öpmeye başladım. Yine kendini vermeden eşlik etti. Ellerimi göğüslerine dokundurduğumda heyecandan öleceğimi sandım. Çünkü o da heyecanlanmış, solukları hızlanmıştı. Ama birden ağlamaya başladı. Orgazm olurken öldüren biri gibi ölmeden önce çatladım. Suç işliyor gibiyim. Büyük bir günah, korkunç bir insanlık suçu bu. Yapamam, hayır yapamam diye haykırdı. Birden ben de utandım. Ablasıyla sevişmeye çalışan toy bir oğlan çocuğu gibi kaldım ortada. Ya da abisinin karısından yararlanmaya çalışan zayıf karakterli ucuz bir çapkın. Oysa biraz önce böyle hissetmiyordum ve eğer o isteseydi, fakat öyle güçlü çığlıklar atıp titriyordu ki korktum, çok korktum. Tamam canım, tamam güzelim, haklısın sen dedim onu yeniden kucaklayarak. Bu kez gerçek bir kardeş sıcaklığıyla sımsıkı sardım onu. Aklını yitirecek, yine o hastaneye ya da okyanus ötesine gidecek ve aylarca, yıllarca geri gelmeyecek diye ödüm koptu. Daha yeni yeni toparlandığı duygusal iskeleti dağılıp paramparça olacak diye aklım çıktı. Korktum, korktum, korktum. Yetişkin olmak, öncelikler arasında akıl yoluyla tercih yapabilmekse, o gün orada bir yetişkin olmuştum ben. Adayı yitirmemek için her şeyi yapmaya yeminli doğmamış mıydım zaten? Hayır, madem bu onu çok üzecekti, ben yine ve belki sonsuza dek onun cinsiyetsiz aşkı Mabel olarak kalmaya razıydım. Biraz sonra onu yatıştırmayı ve giydirmeyi başarmış, kahve içerek camdan görünen uzak Boğaziçi manzarasına bakıyorduk. Aslında benim gözümün manzara falan gördüğü yoktu. Ben ona bakıp bakıp hem üzülüyor hem seviniyordum. Onu hem yitirmiş hem de bulmuştum. Allah kahretsin. Bütün bu ikilemlerden yorulmuştum. Seni okula yetiştirmem için hemen çıkmamız gerek dedi yumuşacık. Kabanımı bulamıyorum. Arkadaki odaya bak Tuna. Arkadaki küçük oda onun yatak odasıydı. Girip kabanıma baktım, yoktu. Tam çıkarken yatağın başucundaki komodinin üstünde gümüş bir çerçevede duran bir fotoğraf dikkatimi çekti. Renkli eski bir fotoğrafta iki erkek çocuk beceriksizce dikilmiş objektife bakıyordu. Adanın çektiğini aniden anımsadığım bu fotoğrafta ben 12, Aras 14 yaşlarında olmalıydık. Aras fotoğraftan nefret eden insanların hep yaptığı gibi katılmış, ben şimdi şirin gelen ama o sıralar nefret ettiğim gözlüklerimin arkasından sivilceli suratımla sırıtıyordum. Aras o çocuk halinde bile dikkati çekecek kadar yakışıklı, ben hep çok sevimliydim. O zaman bir kez daha anladım ve yediğim darbenin şiddetiyle yatağa oturmak zorunda kaldım. Tanrım, bu yetişkin kadın yatağının başucunda iki çocuğun fotoğrafıyla yaşıyordu hala. İki çocuk. Yaşamını bu biri çoktan ölmüş, öbürü beceriksizce ortalarda dolaşan iki oğlan çocuğu yüzünden yaşayamıyordu ada. Aras'ın hayaletiyle benim kararsızlığım bu kızın büyümesine izin vermiyor, üstelik onu özgür de bırakmıyorduk. Ada kalbini Aras'ın öldüğü yaşa kilitlemiş, bir daha açamıyordu. Tanrım, bu kız bizi bu kadar çok seviyordu ve bu sevgi yüzünden aslında hiçbirimiz hayatımızı yaşayamıyorduk. Neden bu kadar kilitlenmişti üçümüzün yaşamı böyle? Neden bir sevgi böyle yük olmuştu gencecik yaşamlarımıza? O zaman aklıma Meriç geldi. Bu resimde ismi akla bile gelmeyen dördüncü zavallı da oydu. Ve hepimiz bencilce onu dışlıyorduk. Oysa Meriç en başından beri hep bizimleydi. İçim kanıyor gibi acıdı. Midem feci yandı. Midem mi kanıyor diye işkillendim. Buğulanan gözlüklerimi çıkarttım. Gümüş çerçevedeki fotoğrafı alıp yakından baktım o iki çocuğa. Eğer ben yolundan çekilirsem belki ada da kendi yaşamını özgürce yaşamak gücünü bulacaktı. Eğer ben adanın yolundan çekilirsem Meriç mutlu olacaktı. Annem sevinecekti. Galiba herkese iyilik etmiş olacaktım eğer. O son gece diyerek omzuma dokundu ada. Tam arkamda duruyordu. O son gece sen bizi ağaçların altında yakaladığında Aras'la ben ilk kez gerçekten sevişmiştik. Yarım yamalak kaçamak şeyleri saymazsan ilk kez o son gece gerçekten birbirimizin olmuştuk. Yutkundum. Bunu bilmiyordum. Yani aslında ben onların gerçekten seviştiklerini hiç sanmamıştım. Belki de o sevincin sarhoşluğuyla öyle aptalca atladı ölüme. Sesi titredi ama toparlandı. Çünkü Aras o gece çok mutluydu. Artık onunla evleneceğime inanmıştı. Eğer ona engel olabilseydim, içini çekti. Atlama deseydim, yolunu kesip bağırıp çağırsaydım, dönüp ağzını kapattım. Hiç değilse dedim, hiç değilse bakir ölmemiş abim. Hiç değilse ölmeden biraz önce dünyada en çok sevdiği kızın erkeği olmuş ve ada... Bırak artık geçmişe üzülmeyi. Hiç değilse abim çok mutlu bir genç erkek olmayı başarmış ölmeden önce. Dalga mı geçiyorum diye yüzüme baktı ada. Ben de kendi yüzüme bakmak isterdim. Ama söylediklerimde samimiydim. Elini tutup yatak odasından ve stüdyo evinden çıkarttım onu. Kabanım arabasındaymış. O günkü derste resmi ders programını bir kenara bıraktım ve dünyanın en güzel aşk şiirleri ve en unutulmaz aşk öykülerinden söz ettim öğrencilerime. Aşkın doğanın bize en değerli armağanı olduğunu, aşksız yaşamanın ölüm anlamına geldiğini öğrettim öğrencilerime. Önce cıvıtanlar, gırgır geçenler oldu. Biraz sonra aşkın binbir çeşidi ve biyokimyasına girmiş bütün varlığımla aşkı dillendirmiştim. Sınıfta çıt yoktu. Yaramazı, tembeli, zengin şımarığı, uslusu, zekisi, çalışkanı, kızı, erkeği, bütün gençler bütün bir ilgiyle beni dinliyorlardı. Onları ilk kez o gün sevmeye başladım. Aylardır başaramadığımı o gün başarmış, öğrencilerimi etkilemeyi, gözlerine girmeyi becermiştim. Zil çaldığında kimse yerinden kımıldamamış, benim kendimden geçerek adeta gözle görülür şahane bir canlıya dönüştürdüğüm aşka ağızlarının suyu akarak bakıyorlardı. Kısa sürede okuldaki öğrenciler arasında ünüm yayılıp koridorlara taştı. Bahçede yürüyen genç kızların, hülyalı delikanlıların hayran bakışlarına sevinçle cevap verir olmuştum. Ertesi gün Meriç'i aradım. Ona evlenme teklif ettim. Hayatımda hiç kimseyi bu kadar mutlu ettiğimi anımsamıyorum. Onu mutlu etmek hoştu. O yaz daha okulu bitirmeden yıldırım nikahıyla evlendik. Meriç dünyanın en mutlu geliniydi. Ne zaman çalışan bir aletin yanan kırmızı düğmesini görsem, kucağımda yarı çıplak otururken öptüğüm adanın lezzetli dudaklarını anımsarım. Kötülüğün olağanlaşması. Söyle küçük prens, bir çöle düşmek midir yokluk? En yakın köy yine 1000 mil uzak mı söyle? Gelip minik gezegeninden bu belalar beşiği dünyamıza, bulacak mısın yine onu o çölde? Hüseyin Yurttaş, 20. yüzyıl ağıtları. Şşt, orada beni duyan varsa bu demire uzansın. Şşt, içeridekiler, canlı birileri var mı orada? Şıtlayan sesi duyduğunda önce bir yanılsama sandı Tuna. Şşt, şşt, beni duyan varsa tutsun şu demir çubuğun ucundan. Haydi koçlarım, haydi aslanlarım, bir gayret edin, hadi. Başını güçlükle sesin geldiği yana çeviren Tuna, derme çatma barakanın hemen yakınındaki duvarın açılmış bir delikten içeriye uzatılan uzun bir metal çubuğu gördü. Gözlerini kısıp görüntüyü netlemeye çalıştı ama duyduğu acı içine oturdu. Kasıldı kaldı. Elleri ve ayakları bağlıydı ve odanın duvarına yaslanmış olarak yerde yarı uzanmış biçimde oturuyordu. Oda eskisinden daha yoğun olarak çürümüş et kokuyordu. Bu kokunun çürümüş yumurta, beklemiş çöp ve kedi çişinden daha berbat yanı, çürüyerek yok olanın aynı türün bir başka üyesinden kaynaklandığının bilinciydi. Üstü başı kan, ter ve idrar lekeleriyle berbat bir haldeydi. Sık sık geri dönen kusma refleksini üst üste örtüler olarak atlattı. Tam kendini acımaya başlayacaktı ki aklına geldi. Yüzbaşı Biroğlu öldürdükleri sırada bayılmış olmalıydı. Yüzbaşı Biroğlu öldürdükleri sırada mı? Gerçekten öldürmüşler miydi Biroğlu? Evet, hem de gözünün önünde, hem de tek düze ve alışılmış bir üslupla. Evet, günlük olağan bir iş yapar rahatlığıyla. Sakız çiğner, video oyunu oynar, çizgi roman okur gibi, Tarantino filmi izler gibi. Onlar soğukkanlı, profesyonel katillerdi. Daha da korkuncu, işlerinden zevk aldıkları belli oluyordu. Öldürmeyi olağan ve zevkli bulan insanlara ne denir? O zaman çabucak ve tamamen kendine geldi. Aniden az sonra teröristlerin içeri girip kendisini de öldüreceklerini anladı. Bütün ağrıları ve çaresizlik duygusu bitti. Yerine hayatta kalma güdüsü ve arzusu şiddetle yayıldı bedenine. Bu bir karabasan bile olsa ölmek istemiyordu. İnsan rüyalarında bile yaşamak zorundadır. Kendi üstü bir çabayla yere yattı. Metal çubuğun uzatıldığı deliğe doğru sürünmeye başladı. O kısacık mesafeyi aşabilmek için verdiği savaş inanılmaz gözükse de başka şansı yoktu. Her kımıldanışında acıdan katılıyordu. Ama hayatta kalmak güdüsü sandığından çok daha güçlüydü. Oraya vardığında ter içindeydi ve bitkindi. Son bir gayretle birbirine bağlı ellerini uzatıp çubuğu yakaladı ve çekti. ''Ha gayret aslanım, asıl bu demire, sakın bırakma, sakın salma kendini!'' diye fısıldadı dışarıdaki ses. Tuna sımsıkı tuttu metal çubuğun ucunu. Bu çubuk onunla yaşam arasındaki tek bağdı. O elleriyle sımsıkı yakaladığı yaşamı tutarken dışarıdaki fısıltı suntadan yapılmış uyduruk duvarda ancak ince bir insan bedeninin güçlükle geçebileceği daracık delikten Tuna'yı dışarıya doğru çekmeye başladı. İkisi için de zor, sıkıntılı ve uzun bir işti bu. Tuna'ya göre saatlerce süren bu yaşam savaşı bedeninin yaralarını kanatmaya, morarmış etini yeniden çürütmeye başlamış ve artık katlanılmaz bir boyuta gelmişti. Duyduğu acıdan yüzü gözü yaş içinde kalmıştı. Ama ikisi de vazgeçmeye niyetli değildiler. Sonunda birlikte yaralı bedenini dışarıya taşımayı başardılar. Özgürlük alacakaranlık renkteydi. İlkin temiz havayla bayram etti Tuna. Toprağa değen yaralı yanağı, acısa da toprakla temas etmekten hoşnut olduğunu hissediyordu. Başını güçlükle kaldırıp gökyüzüne baktı. Yıldızlar belirmeye başlamıştı bile. Sevindi. Yıldızları yeniden bulmak ne büyük umuttu. ''Senden başka canlı yok mu içeride?'' diye fısıldadı kurtarıcı. ''Sanmam'' dedi Tuna ama sesi çıkmadı. Tuna, ''Uy sen misindir yoksa kuzguncuklu uşağım da?'' Sefer, ''Uy kahvenin dölleri, neye benzetmişler benim kardeşimi, hay Allah belalarını versin, kalleş kancık soyları.'' ''Sefer sahi sen misin?'' ''Tabii benim, başka kim olacak, içeride senden başka canlı olmadığını emin misin Tuna?'' ''Yok, kalmadı, hadi öyleyse davran koçum, çabuk gidelim buradan, gel seni çözeyim hele, vay be aslanım ne etmişler sana, şu haline bak, vay be, vay be kahvenin dölleri, vay be.'' Sefer'in bedenine yaslanıp omzunu tutunarak tamamen can havliyle sürünmeli bir koşuyla dönüşen uzun bir kurtuluş yoluna çıktıklarında Tuna sayıklıyordu. "Bak işte sen misin Sefer?" diye sorduğumda "Tabii benim, başka kim olacak ki?" diyor. "Neden böyle?" diyor. "Çok basit. Bu kabusu yazan ve yöneten bilinçaltım Sefer'in bu sahnedeki rolünü çok önceden zaten belirlemişti ondan. Bu da gösteriyor ki..." "Bu ne gösteriyor yani? Neyi mi?" "Tabii ki her şeyin bir kurmaca olduğunu. Yani bütün bunlar gerçek değil. Hiçbiri gerçek değil. Olsaydı, eğer bu yaşadıklarım gerçek olsaydı delirirdim ben. Evet evet, dayanamazdım bu kaosa ve acıya. Kötülüğün böyle çok olağanlaşması beni çıldırtırdı. Kesinlikle. Dayan aslanım, dayan koçum, sık dişini. Hepsi geçecek evelallah. Bitecek bu kara günler. Haddini bildireceğiz o vatan haini kancıklara. Az kaldı aslanım. Hadi, hadi diren gözünü sevdiğim uşağım." Düşe kalka, dura koşa, yata sürüne saatlerce kaçtılar, kaçtılar, kaçtılar. Ölümden yaşama koştular. Zor bir yoldu. Dinlenmek için durduklarında Sefer matarasından su içiriyordu Tuna'ya. O zaman Tuna gözlerini güçlükle açıp bomboş bakışlarla onun yüzüne, sonra yamuk bir gülümsemeyle yaz gecesine dizilmiş yıldızlara bakıyordu. "Bak bilinçaltım, ne yaparsan yap, yıldızlarımı ve gökyüzümü alamazsın benden. Tıpkı adayı alamayacağın gibi, tamam mı?" "Tamam koçum, tamam yiğidim. Sen sakın üzme kendini. İç şu sudan biraz daha. Gökler benim kalacak. Anlıyor musun? Gökler bütün insanların ülkesidir, yıldızlar. Onlar hepimizin umudu. Sakın onları alma benden. Sakın, sakın ha. Tamam kardeşim, tamam aslanım. Hadi davran, az yolumuz kaldı. Kalk şöyle." "Kötü, çok kinci bir bilinçaltısın sen. Yılan gibi beslemişim ben seni yıllarca kafamda. Adayı kimse alamadı benden. Hiç kimse, Aras bile. Sen kim oluyorsun be?" "Peki Tuna, tamam anladım. Aferin koçum, yürümeye çalış. Yaslan bana, tamam arkadaşım." Gece yarısına doğru askeri birliğin konuşlandırıldığı tepeye vardılar. Birkaç kez parola ve güvenlik çemberinden geçtikten sonra Tuna'yı bir sedyeye yatırıp sıhhiye çadırına taşıdılar. Canı o kadar yanıyordu ki kırılan parmakları, çatlak kaburgaları, ezilmiş dokuları ve pansuman yapılan yaralarının acısını artık duymadığını sanıyordu. Doktor ve hasta bakıcı askerlerin seslerini uzak bir gezegenden gelen anlaşılmaz sinyaller gibi algılıyordu. Ağrı kesici iğneler, serumlar, temizlik sözcükleri havada uçuşurken kendinden geçti. Kendine geldiğinde hala sabah olmamıştı. Belki de çoktan başka bir gündüzün gecesine geçilmişti bile. Üzerinde bir şort vardı, kolunda serum hortumu sarkıyordu ve her yanı şiddetle ağrıyordu. Yakın bir yerlerden inleyen insan sesleri geliyordu. İçi çekildi. Ah, içi çok çekildi. "Ucuz atlatmışsın hocam, vallahi virilmiş sadakan varmış." İşte güneş doğmuştu sonunda ve karanlık bitmişti. Çadırın perde kapısı açılmış, içeriye güneş girmişti. "Sağ ol," dedi hiç ilgilenmeden Tuna. Aklı fikri güneşteydi. "Hiç yüz vermezsin, tanımadın mı yoksa hocam?" "Hasan, sen olamazsın, ne işin var burada?" "Sen niye buradasın? Bah ben de aynen o yüzden buradayım hocam, vatan hizmeti. Onca hasta bakıcı arasından çıka çıka senin karşıma çıkman da ne inandırıcı bir tesadüf ama Hasan." "Nörcan hocam, hayat böyle işte. Bah kim derdi o katliamdan bir tek senin sağ çıkacağını. Dağ gibi askerler ölmüş gitmiş, kuru dayanıksız sandığımız sen direni vermişsin derler. Sonunda gazi oldun, ağzını yediğimin hocam." "Gazi mi? Ben mi?" "Heya Gözler hocam, sakat mı kalacağım yani?" "Yok canım, iyileşecekmişsin, öyle der doktor binbaşım. Sinek öldürür gibi insan öldürüyorlar Hasan. Gözümün önünde öldürdüler yüzbaşı bir oğlu. Tam önümde, tam gözümün önünde onu." Aniden gözlerinden fışkıran yaşlar ve boğazından patlayan hıçkırıklar sesini kesti. "İyi misin sen hocam? Aman çok yorma kendini istersen. İnsan değil onlar, hayvan da değiller. Onlar yaratık, belki bilmediğimiz bir tür. Var olmak için öldüren canlılar. Para vardır ardında hocam, para her şeyi yaptırır insana. Malum çiğ süt emmişiz hepimiz. Ne parası ya Hasan? Terörist bunlar. Kin, nefret ve aşağılanmışlıkla yıkanmışlar. Artık ne kendilerinin ne de başkalarının yaşamı bir anlam taşımıyor onlar için. Sen de pek safsın be hocam. Bütün bir teröristlerin arkasında para, tonla kara para döner de sen hala hiçbir şeycik anlamazsın ha. Senin obsesyonun para Hasan. diye azarladı Tuna. Vallahi o dediğin şeyi bilmem. Ama bu dünya kurulduğundan beri para çevirir onu. Ben bunu bilir, bunu derim. Hasan, nerede bu çavuş yine? Çeneyi bırak da koş gel bakayım. Baş üstüne binbaşım. Hadi gitmiş olsun hoşam. Yine görüşeceğiz nasıl olsa. Derin bir oh çekip rahatladı Tuna. Açık perdeli kapıdan görünen güneşli yaz sabahı parçasına baktı. Kuş sesleri duyuldu. Gevşedi, gülümsedi. Gülümseyince yüzü acıdı. Ama o hiç aldırmadı. Uy, kuzguncuklu mavi uşağım iyileşmiştir da, yüzünde gülücükler açmıştır da. Sefer sana nasıl teşekkür etsem diye. Haçen ne teşekkürü dersin da, seni kurtarmak ne yapar kuzguncuklu kariler da. Sağ ol Sefer, sağ ol. Kim olsa yapardı. Sen olsan beni kurtarmaz mıydın Tuna? Hadi boş ver bunu da, iyi misin sen onu söyle. Sefer dostça gülümseyerek çadıra girdi ve Tuna'ya yaklaştı. Sefer, ben sana casus demiş vurmuştum. Sense benim hayatımı kurtardın. Affet beni desem bir işe yarar mı? Boş ver ya, vatan sağ olsun be Tuna. Erkek adamlar arasında olur böyle şeyler. Sen helal süt emmiş milliyetçi çocuksundur. Ne dinsizliğini ne komünistliğini görmüşüzdür. Benim için önemli olan budur aslanım. Arada olur böyle şeyler koçum. Aşk erkek adamı bile zayıf kor bazen işte. Sustu Tuna. Neydi o kabuslar falan? Sayıklayıp duruyordun. Tutup Rus komünist ajanı yaptın beni bir de ya. Rus değil, Nazi dedi Tuna. Gene başlama ama bak. Tamam tamam meraklanma. Artık senin canını sıkmayacağım bu konuda. Ha işte şöyle ol koçum. Ne oluyor Sefer? Ne durumdayız? Anlatsana. Ne olsun koçum? Sessizliğimizi yakında, çok yakında bozup hiç beklemedikleri bir anda tepelerine çökeceğiz. Bütün kancık yuvalarını bir gecede yok edeceğiz. Pişman olacak doğduğunu o orospu çocukları. Dişe diş yani. Aynen öyle abisi. Bak seni tanınmaz hale getirmişler. Kaç vatan evladını kahpece yok ettiler. Teşekkür mü edecektik yani? Ah be Sefer, şiddet daima şiddeti doğuruyor. Hala görmüyor musun? Allah seni ıslah etsin Tuna. Ne diyeyim? Can sıkılan Sefer başını salladı. Benim gitmem lazım. Gidip bu işi bitirmek gerekir. Hadi hakkını helal et kardeşim. Gitmek var, dönmek yok bu yolda. Kim bilir? Bak şehit olur da dönmezsem eğer... Sustu, duygulanmıştı. Dönmezsem eğer oğullarıma anlat beni Tuna. Cesurdu de, korkusuzdu, vatanı için öldü de. Okusun, tahsillerini tamamlasınlar. Vatanlarını canları gibi sevsinler, erkek adam olsunlar. Kızına bir sözün yok mu Sefer? Tam çıkarken irkilerek durdu Sefer, bekledi. Namuslu, itaatkar olsun kızım. Cesaret ve akıldan payını almasın mı kızım? Ulan Tuna ne manyak herifsin sen be diye homurdanarak geri döndü Sefer. Gelip dikildi Tuna'nın karşısına.